أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسند الشهاب 339. حديث. التاجر الجبان محروم والتاجر الجسور مرزوق. Bir tüccar mantığı dinliyoruz aleyhissalatü vesselam'dan. Ticaret adına kişinin içinde bulunduğu durumu değerlendirme sistemi. Ya korkacak, çekinecek, eyvah ne olur ne olmaz, ya kazanamazsam diye ısrarla sadece kazanç derdine düşecek. Evet, ticaret kazanç isteyerek yapılacak, fakat zarar kesinlikle olmasın derdine korkacak bir tüccar, o mahrumdur. Ya da cesurdur. Rızık Allah'a aittir diyecek. Elimden geleni ben yaparım, Cenab-ı Hakk'a havale ederim gerisini. Böyle bir tüccar da rızıklanacak, yani kazançlı çıkacaktır. Konuyla ilgili Abdullah İbni Mübarek'ten bir söz hatırlıyorum. Belki biraz detaylı, az teferruatlı bir bilgi, fakat hani genel bir kural olarak gönlümüzde taşıdığımızı ifade edelim. Benimle mezara gitmesin diye. Ben onunla düşüncemi, gönlümü, içimdekileri, kalbimdekini beni kul etsin diye uğraştığım bu bilgileri kardeşlerimle paylaşsam diye size de aktarsam istiyorum. Bu rivayet İmam Beyhaki'nin Şuab-ül İman'ında yer alıyor. İmam Beyhaki, insanların toplumsal çöküşü elit tabakanın, seçkin zümrenin çöküşüne bağlıdır. İmam Beyhaki denilince aklıma geldi. Söylemeden geçmeyeyim müsaadenizle. Siz imam denilince ne hatırlarsınız? Ben eyvah diyesim geliyor. Hani mahalledeki mescidin imamı ya da o şehrin büyük caminin imamı değil mi? Öyle değil. Konuyu daha iyi düşünün. Hani hiçbir yere gidemeyecek, hiçbir kapasitesi, hiçbir kapıyı açamayacak durumda olanların, neyse hiç olmazsa bari çaresiz, hiç değilse imam olsun denilenleri hatırladınız değil mi? Oğlunu imam yapmaya çalışan insanlar azdır. Hem de وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا denilince amin derler insanlar. Ama hani o çok kapasiteli çocuk boşa gitmesin diye, öteki fevkalade zeki çocuktur yazık olmasın diye, bir diğeri aman efendim bir başka bir bambaşka çocuktur ne olur ne olmaz diye hep başka başka alanlara sevk edilir. Beyinleri, kafa ve gönülleri yatırılır da hani şöyle sıradan bile değil, kendini zor idare edecek birisi için de neyse, hiç olmazsa olursa imam olsun, değilse dur bakalım denildiğini biliyorsunuz. İşte böyle bir toplumsal yapının bir özel tezahürü. İki ihtiyar kadın, saçları ağarmış, hatta biraz dökülmüş, kıyafetler üzerinde durmak bilmez hale gelmiş, beden çarpık, kafa çarpık, gönül çarpık bir durumda. Ama hala gurur ve kibir içindeler. Hala onlar önde, hala onlar her şeyi biliyor. Hemen laf atmış biri diğerine. Öyle mi? Kızımız da büyümüş maşallah, geleni gideni var mı diye. Öteki zaten hazır, böyle bir soruyu değilse kendisi soracak ve başlayacak da anlatmaya. Evet, hem de kimler kimler diye övünerek başlamış ağzı dolu dolu konuşmaya. Aman efendim, hakimlerden avukatlara, doktorlardan baytarlara, önde gidenlerden arkadan gelenlere, niceler ve niceler geliyormuş da, sesini kısarak, az biraz ayıp ettiğinin bilincinde, ama hani çok doğru söylüyorum, diğerleri gerçekten öyle dercesine, İki tane de öğretmen demiş, utana utana. Düşünüyorum da, o kadın ya da o kız orada olsaydı, bir tane de imam deseydi, o kız intihar etmişti belki de, eyvah. yani bula bula hiç kimse bulamadı da onu bir imam mı istedi dercesine, neredeyse bu aklıma geliyor. Ama söyleyin, imam denilince daha önceki dönemde, hani şu kitaplara adı geçen imamlar döneminde, azam imamlar, Şafii imamlar ya da onlardan sonra ve önceki imamlar, o büyük imamlar döneminde gerçekten imam farklı bir anlama gelirdi. Mesela İmam İbn-i Cerir et-Taberi denilince adamın bir ömür boyu yazdıklarını hizaya koyacaksınız, üst üste yığacaksınız, ömrüne yeniden bölecek, bölüştüreceksiniz, her gününe 14 sayfa düşüyormuş, ne dersiniz? Tabi adam fıkıhta imam, hadiste imam, tefsirde imam, tarihte imam, hatta düşünce sisteminde değerlendirme yapı ve yapılanmasında da imam. Düşün peşine, korkmayın, dinleyin adamı. Hatta belki ondan dolayı, içimdeki bu duygulardan dolayı yüzlerce tefsir bir konuda bir görüş beyan etseler, yani Kur'an'ın falan ayetiyle ilgili bir yorum yapsalar, ama İbn-i Cerir et-Taberi tefsirinde öyle, evet öyle, ama şöyle bir de böyle görüş olsa da ben şunu seçtim diyorsa, benim kalbim hemen ona meylediyor. Gerçekten bu işin sahabe ve tabiinden sonra ilklerinden olduğundan dolayı. İşte İmam Beyhaki Şuabul İman adında bir hadis kitabı, bir hayat kitabı, bir iman kitabı derlemiş, rivayetler sıralamış. Oradan bir rivayet size ben nakledeyim. Abdullah İbni Mübarek Hazretlerinden naklen. Denilir ki rivayette, yanında El-Müseyyeb bin Vadıh var. Kelimesi kelimesine benim okuduğum kitapta fi tarik-i Rum denilmekte hem de. Yani Rum yolunda, Bizans yolunda birbirlerinin yol arkadaşı iken İbn-i Mübarek Müseyyeb'e diyor ki, öyleyse İbn-i Mübarek'i biraz daha yakından tanıyalım. Farklı bir adam. Tabiinin büyüklerinden, en önde gidenlerinden, neredeyse çok özel bir yeri var. Her şahsın, her şahsiyetin özel bir yeri olduğu gibi, işte o da zühdde ve de cihatta önde gidenlerden biri. Hem ki bütün hayatıyla bunu özel örneklemiş, yaşayarak göstermiş. Hani bir adam bir konuda acaba becerir mi denilse, diğeri onu övmek ve methü sena etmek için biraz da mübalağalı, ne diyorsun be, adam bu işin kitabını yazar derler ya, adam cihatla zühdün kitabını yazmış. İşte böyle bir adam, Kitab-ı Zühd, bir de Kitab-ı Cihat yazarı, yani bununla ilgili hadisleri toplayan, hayatında yaşayarak örnekleyen bir adam olarak, İbn-i Mübarek yanındaki Müseyyeb bin Vadıha diyor ki, ey Müseyyeb, inne fesadel ammi min qibelil khas. Allahu Ekber. Ne kadar da enteresan bir tespit. Toplumun, genel olarak insanların fesadı, yoldan çıkması, yani helaki ya da ifsad olması, etkin tabakanın, elit tabakanın, seçkin zümrenin yoldan çıkmasına, ifsadına ve fesadına bağlıdır. Evet, seçkinler, önde gidenler, örnek alınanlar, sözü dinlenenler yoldan çıkmışsa, helake doğru gidiyor, yani ifsad olmuşsa, fesadı bulmuşsa, bak ki toplum hepten kaybetmeye başlamıştır. Sözüne devamla İbnül Mübarek der ki, toplumda 5 sınıf vardır özel. Seçkinler 5 sınıf oluşturur. Onlardan biri ezzühat, zahitler. Bugünkü insanların anladığı anlamda dinlemeyin. Bunu söyleyen Abdullah İbni Mübarek öyle anlayın. Kulak verin, bakın nasıl bir zahit tarif yapacak. Ve hum mülükü hadihil umme. Onlar bu toplumun sahipleridir. Bu topluma sahiplenen insanlardır. Zahitler, dünyaya eyvallah etmemeyi bilebilenler, dünyadan vazgeçebilmeyi, dünyaya kul köle olmaktan kurtulabilmeyi başaranlar. Ya da bir muhterem zatın, Emin Saraç Hoca'nın tarifiyle diyormuş ki o muhterem, evladım, iyi bir Müslüman olmak isterseniz dünyayı 3'ten 9'a şart edip boşamanız gerekiyor. Değilse yapamazsınız. Yani bir insan bir kadınla nikahından sonra onu tümüyle tas tamam bütün ihtimalleriyle boşarsa artık dokunamaz, artık kucağına alamaz, artık yanında duramaz ya, siz de dünyayı kucaklamamak adına, içine girmemek, içinize almamak adına 3'ten 9'a boşayabilir misiniz? Tamam, ondan sonrası denircesine bir zühd tarifi aklıma geldi. Ama İbnül Mübarek'in zühd tanımı daha hoş. Ve hum mülükü hadihil umme. Bu ümmetin sahipleridir. Yani ümmete sahip olmayı kendilerine iş edinmiş insanlar. Başka dertleri yok. Öyle ki aman cehenneme gitmesin bu insanlar diye, aman cenneti kaybetmesinler diye, aman azaba, aman ikaba düçar olmasınlar diye, aman ne olur ne olmaz kaybolurlar, nesilleri kaybolur, imanları kaybolur ya da namus ve iffetleri kaybolur diye bu topluma sahip olmayı kendilerinin görevi bilenler, işte bunlar zahitler. 2. El-ulema, alimler. Tarifi bilirsiniz. Daha önce duydunuz. Vehum varasetul enbiya. Onlar da peygamberlerin varisidir. Yani toplumda peygamber neden varsa, toplum peygamber adına ne anlama geliyorsa, o toplumun içinde peygamber ne yapması gerekiyorsa, işte bu misyonu kendisi için görev bilenler. Peygamberlerin yapacağını yapmaya kendini din diye, iman diye görevlendirenler. Yani alimler, kitabın kavline göre yaşamak, vahyin belirlediği hayat programını hayata hakim kılmak için uğraşanlar. 3. El-vulat, yani vahum ar-ru'at, yöneticiler. Bir başka şekliyle, İbnül Mübarek'in tarifiyle, onlar da çobanlardır diyor. Evet, toplumun çobanları, yöneticiler. Ve dördüncüsü, işte buradan yola çıkarak ben bu 339. hadisle ilgi kurmaya çalıştım. Dördüncüsü et-tüccar, tacirler, tüccar, yani İbnül Mübarek'in tarifiyle ve hum ümenâullâhi fil ard. Allah'ın yeryüzündeki güven kapılarıdır onlar. Fe subhanallah. Ne kadar güzel bir tarif, ne kadar hoş bir tanım değil mi? Allah'ın yeryüzünde güven kapıları. Öyle ya, ben onlara güveni kaybetsem her şey bitmez mi? Bir başka açıdan düşündüm bu tariften sonra. Kimdir tüccar benim dünyamda? Allah'ın razak sıfatının tecelligahı, tecelli kapıları değil mi? Evet, bana Allah'ın ayırdığı rızkın geldiği kapılar onlar. Onlar konusunda ben güven duymalıyım. Ama insanlar hem tüccar olur, hem güvenimi yitirirler de, yani güvensizlik diyarından gelirler de benim dünyamı ihat ederler. Ya da kasıp kavururlarsa, kendi ihtiraslarını, kendi mal hırslarını, dünya hırslarını, para ve makam mevki hırslarını, benim cebimdeki, benim kasam ve kesemdeki, hatta benim etim ve kanımdaki imkanlarımla tatmin etmeye çalışırlarsa, ama ben onlara güvenecektim. Bırak artık dediler, bu tas tabak eskidi. Biz çünkü şunları yeniden üretiyoruz, onu kime satacağız? Bu bölümü söylemediler belki. Yatağınızı değiştirin dediler, çünkü o yatak satıyordu, nedenini söylemediler bana. Her gün bir yumurta dediler, onlar onun üretimini yapıyordu. Ekmeğiniz şöyle olsun, sofranız böyle, kılığınız şöyle, kıyafetiniz böyle, döşemeniz, serginiz, eviniz, barkınız, çatınızdan temelinize, bütün hayat programınızda bakın biz neler takdim ediyorsak siz onların alıcısı, hem de iştahlı acısı durumuna gelin, istediğimiz zaman yenileyin ve değiştirin dediler değil mi? Oysa onlar ümenâullâh fil ard olmalıydılar, Allah'ın yeryüzündeki güven kapıları. Ve beşincisi el-guzat, yani savaşçılar. Onları da İbnül Mübarek şöyle tarif ediyor: ve hum seyfullâh fil ard, Allah'ın yeryüzündeki kılıçlarıdır. Sonra bu genel tanımlardan, bu 5 sınıfı özel olarak tanıtmaktan sonra İbnül Mübarek sözüne devamla diyor ki: düşün ey müseyyep dercesine, sen düşün ey ben diye anla. O yanındakine söylemiş, sen de yanında ol. Hem de savaşa giderken söylemiş, Bizans'a doğru gidiyormuş. Öyle diyor şu Abu'l-İman'da İmam Beyhaki. Ben öyle zannettim. Sen yine sözü benden doğrudan al istediğin gibi anla. Peki ya اِذَا كَانَ الزَّاهِدُ رَاغِبًا Zahid zahid olacakken, eyvallahsız yaşayacakken, dünya umurunda değil, derdi sıkıntısı bu ümmetin kurtuluşu olacakken, tut ki hedef değiştirmişse, hedefi dünya ve dünyalık olmuşsa, onu bunu istemeye başlamışsa, geçici şeyler peşinde koşuyorsa, eyvallahsızlığını yitirmiş, her şey onun için çok önemli duruma gelmişse, فَبِمَنْ يَقْتَدِ النَّاسِ Söyler misin, insanlar kime uyacaklar? İnsanlar kimin peşine takılacaklar? İnsanları kim düşünecek? İnsanlar kiminle kurtulacaklar? وَاِذَا كَانَ الْعَالِمُ تَامِعًا Peki, ya alim, alim olması gerekirken, yani peygamber varisi durumunda bir göreve talip olacakken, böyle bir görev üstlenecekken, yüklenecekken, onu bırakmış da tamahkar duruma düşmüşse, hedefi farklı, hevesi farklı hale gelmişse, söyler misiniz? فَبِمَنْ يَهْدَدِ النَّاسِ Peki, insanları hidayete kim sevk edecek? İnsanlar kiminle hidayet bulacaklar? Hidayeti kim tarif edecek? Hidayete, yani cennet yoluna kim yol gösterecek? Ve üçüncüsü, وَاِذَا كَانَ الرَّاعِ جَائِرًا Peki, ya çobanlar, ya yöneticiler zalimse? Eyvah! Değil mi ama, daha sözün sonu gelmeden eyvah. Çünkü, birileri birilerine zulmedince, mazlum duruma düşenler gidip, yöneticilere müracaat edecek, onlara sığınacak, haklarını onlarla arayacaklardı. Ama tut ki, yönetici, tut ki çoban zulmediyorsa, ne dersiniz? فَاِلَى مَنْ يَلْتَجِ اَنَّاسِ İnsanlar kime sığınacaklar, kime gidecekler, kime başvuracaklar, kime müracaat edecekler? Ve, hani bir de tüccar vardı ya, tüccar olanlar emin olacaklardı ya, فَاِذَا كَانَ التَّاجِرْ خَائِنًا Bırakın emin olmayı, tam tersine hain durumdaysalar, emanete hıyanet, işte onların şiarı, yani insanların saflığı, samimiliği, ihtiyacı, çaresizliği onları hep hıyanete sevk ediyorsa, فَبِمَنْ يَأْمَنْ اَنَّاسِ İnsanlar kime inanacaklar, kime güvenecekler, kime dayanacaklar? Bir de son bölüm, وَاِذَا كَانَ الْغَازِي مُرَائِيًا Peki ya gaziler? Ya savaşçılar, ya savaş sorumluları, ya bunun için var olanlar, toplumun bu yükünü çekmek için hayatta olduğunu kendilerince kabul edenler, ya onlar mürai ise, ya riyakarsa onlar, ya gösteriş derdindeyse, işi gücü buysa, peki söyleyin, فَمَتَا يَرْجُ الزَّفَرْ Zafer ümidi mi? Ne zaman? Nasıl? Ne hakla zafer onların dünyasına uğrar mı? Söyler misiniz? Sen hangi sınıftaydın? Çökersen bu ümmetin de çökeceğini unutma. Sen hangi sınıftasın? Saparsan ümmet de seninle sapacakmış. Sen hangi sınıftasın? Bak, fesada uğrar, ifsad edilirsen bil ki seninle biriler de helake gidecekmiş. Sen sorumluluğunu iyi bil. Yok sen hiçbirinde değilsen birileri helake giderken bakmışın ki sen de bozulmuşsun. Tekrar dönüyorum. 339 Et-tacirul ceban mahrumun ve tacirul cesur merzukun. Yani ne olur ne olmaz, ya zarar edersem ben garanti kâr etmeliyim diyen tüccar, o hep kazançtan mahrumdur. Ama cesursa, yani takdirse, biliyorsa, Allah'ın ayırdığı gelir, bunun farkındaysa, o da merzuktur elbette. Öyle olmaz mı? وَالتَّاجِرُ الْجَسُورُ مَرْزُقٌ 340 اَتَّاجِرُ يَنْتَصِرُ الرِّزْقَ وَالْمُحْتَكِرُ يَنْتَصِرُ اللَّعْنَةَ Allah korusun. Tüccarın beklediği rızkı iken, kara borsacının beklediği ancak lanettir. Ne kadar garip. İkisi de ticaretle uğraşıyor. İkisi de alıyor, veriyor, satıyor, güya kazanç peşinde, kâr etmekten yana geleceğe yönelik planları var, programları var adamın. Ama bak ki birisi Allah'ın istediği gibi, toplumsal planda, rızkın insanlara dağılımı konusunda Allah'ın görevlendirmesine talip ve işte o rızık bekliyor. O Safa'ya gidiyor annesi gibi, Merve'ye dönüyor annemiz gibi, Hacer annemize taklit ediyor tekrar diyor bir daha. Ay oluyor, gün besliyor, gün oluyor, ay besliyor, oluyor olsun diyor zaten. Çünkü daha ana rahmindeyken, hani 40 gün bir nutfe, 40 gün bir alaka, 40 gün bir mudga dönemini atlatıp sonra ruh üflenince takdiri yazılıyordu ya, bi ketbi rızkihi ve ecelihi ve amelihi ve şakiyyun ev sa'id, işte o dönemden biliyor o. Kendisi neyle imtihan olacaksa o sorular başına gelecek. Hem aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bir başka sözüyle hatırlıyor. Kulaklarında çınlayıp duruyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin rızkı onu ecelinden daha fazla takip eder. Çünkü rızık kişiyi bulmadan ecel ona yaklaşamaz. Evet, dolayısıyla o helalinden kazanmayı ister ve helaline erişinceye kadar da gayretini artırır. Anlatırlar ki bir adam varmış, esnaf, ayakkabı satarmış. Adamın biri şöyle kenardan geçmiş, uğrayıp geçmiş, beğenmiş ayakkabıyı ama o gün alamamış, işleri yoğunmuş. Çünkü o şehirde misafir ya da ertesi gün bir uzak diyara gidecekmiş. Derken eve varmış, neredeyse yalan olmasın derler ya, hani rüyasına girmiş adamın. Hep o ayakkabıyla yatmış, onunla kalkmış derken ilk fırsat uğramış, kapı kapalı, dükkan kapalı, beklemiş, sağa sola bakmış, kimse yok, sormuş yan komşuya, demiş ahbap bu dükkanın sahibi, bekler misin biraz, camiye gitti de, demiş adam. Demiş, kızsa kızamamış, namaz olunca durmuş ama çaresiz acelesi varmış. Ayakkabıyı alıp yetişecekmiş derken mecburen o ayakkabı vitrinde, kendisi kapının önünde çaresiz beklemiş. Sonunda adam çıka gelmiş tabii. Bir adam demiş, yani hiç olmazsa, evet demiş adam gayet sakin, belki kaçıncı defadır başına gelen bu olayın o pişkinliğinde, o gönül huzuruna sahip ortamda, buyurun demiş, ne oldu? Ama demiş, yani bak beklettiniz beni. Olsun demiş, yani komşulardan alsaydın ama bunu alacaktım. Ne yapalım, Allah da bizi bekliyordu, onun için gitmek zorundaydık. Ama bakın ticarettir, kârdır, falandır filan diye kendince mazeretlerini beyan ederken öteki gayet saf, yüzüne tatlı tatlı bakıp tebessümle demiş ki, ama arkadaş ne yapayım, bak gördüğün gibi Allah benim müşterimi kapıda bekletiyor demiş. Öyle değil mi? Kapıda beklemiyor mu insanlar bazen? Ama yok sen camiye git, yok sen evinde otur, hadi Allah sana ekmek göndersin diyenler neyi tenkit ettiklerini bir kere daha düşünsünler. Yok mu? Allah ekmek göndermiyor mu sanki? Ne diyorsunuz? Ne demeye çalışıyorsunuz? Kim gönderiyor da? Ama sen Safa'ya bir çık, Merve'ye koş bakalım. Tekrar bir daha, sonra bir daha, sonra bir daha, sonra... Sonra bak ki senin çocuğun ayaklarının dibinde özel bir su ve kıyamete kadar bitmeyen bir su. Allah'ın lütfu ve ihsanı olarak sana ve bütün insanlığa ikram edilecek. Öyleyse tüccar rızık bekler, Allah da ayırdığını verir. Ama kara borsacıya gelince onun beklediği, onun bulacağı ancak lanettir. Çünkü ne Allah sever, ne peygamber sever. Allah'ın ve Resulünü sevmediğini, Allah'ı Rab ve Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber kabul edenler de sevmez elbette. 341. Ettehaddüsü bin ni'ami şükrun. Konuyla ilgili olunca 342'yi de beraber okuyalım. Ettehaddüsü bin ni'amillahi şükrun ve terkuha küfrun. Allahu Ekber. Kendisine yapılan iyilikleri dile getirmek bir şükürdür. Yani Allah'ın verdiği nimetleri anmak bir şükür, onu terk etmekse bir nankörlük, kafirliktir. Ne dersiniz? Bize bir nimet, bir lütuf ve ihsan, birileri tarafından yapılıyorsa, bunu konuşmak, buna teşekkür etmek gerekmez mi? Ya Allah'a? Allah'ın verdiklerini hesaplamaya, gündemde tutmaya, ifade etmeye gücümüz yetmiyor. Zaten elhamdülillah demek, Allah'ı nimetlerin sahibi bilmek ve methü senaya layık olduğunu ifade etmek demektir. Ne dersiniz? Allah bana nice, ama nice, ama nice iyilikler yapmış, bana lütuf ve ihsanda bulunmuş, nimetler göndermiş de ben onları Allah'a kullukta kullanırsam şükür olacakmış. Peki ne yapmam gerekir? O nimetler neyi gerektiriyorsa ben de onunla şükrederim. Ama heyhat ki şeytan oradan bir başka vurgun vurmuş galiba. Son yaşadığım örneklerden biri. Bir arkadaşım benden aldığı bu sözü kendisi adına çok güzel bulduğundan tanıdığı bildiği herkese, yani anlatmaya, duyurmaya, bence biraz da reklam etmeye çalışmış. Samimiyetinden şüphe etmiyorum gerçi, fakat kendine mal etmemiş, sanki ben ona vermişim sen bunu başkalarına aktar diye. Kendisi hiç kullanmamış. Ev yaptırıyormuş 15 yıl kadar önce. Şöyle biraz heyecanlı, hani ilk defa böyle bir şey gerçekleştiriyor, koşuyor, uğraşıyor, didiniyor, çalışıyor, çabalıyor, güzel olsun istiyor ama olsun istiyormuş. Ben de biraz sükunete davet adına, bana bak, dikkat et, sen bu koşuşturduğun yerde daha ev bitmeden ölürsün de, seni buradaki bu inşaat artıklarıyla ısıttığımız suyla yıkar, sonra toprağın bir bölümüne, arzın bir tarafına gömer geliriz ha, haberin olsun demişim. Nasıl da sevinmiş. Böyle bir dostu olduğuna hamd etmiş. Demek ki yanında böyle insanlar da varmış. Ne kadar güzelmiş. Benliğinde yer etmiş. Hanımına söylemiş. Çocuklarına anlatmış. Yıllar yılı bunu zaman zaman insanlara söyler dururmuş. Yıllar önceydi, ben de duymuştum. Ama dinledim geçtim. Geçenlerde birilerine daha anlattığını ifade ediyordu ve bu arkadaş şimdi nice evler yaptırmak adına 10 yıldır hayatının özel bir bölümünü toprağa gömmekle meşgul. Demek ki kendisini anlamamış. Bunu ona söyledikten sonra sizinle paylaşmaya hakkım vardır zannediyorum. Ne dersiniz? Evet, yapılan iyilikleri dile getirelim ama Allah'ın bunca verdiği nimetleri Allah'a kullukta kullanarak. Öyle değil mi? Baksım, gecenin bir yarısına doğru, şöyle 10:30 filan, hala bekleyenler var, yeni açılmış özel fuar diye bir yerde. Peki dedim, ama tanımadığım bu insanlara neden bekliyorsunuz? Dediler ki 11'e kadar beklemek zorundaymışız ondan. Aa, öyle mi? Ben onu sormamıştım. Fakat siz neyi bekliyorsunuz burada? Şaşırdılar. Dedim ki peki burada beklemenizi sağlayacak imkanı size verene. Sordunuz mu bekleseniz razı mı sizden? Yani ayaktasınız, bakın gücünüz, kuvvetiniz yetiyor. Belinizde güç, elinizde güç, gözünüzde güç ve kuvvet görüyorum. Bak ağzınız laf yapıyor, beni müşteri zannediyorsunuz. Ama bu vakte kadar burada beklemek konusunda sordunuz mu bunlar size verene dedim. Anladılar. Evet, Allah'ın verdiği nimetleri Allah'a kullukta kullanalım. Allah'ın verdiği nimetleri anmak, onları gündemde tutmak, onları Allah'tan geldiğini bilerek Allah'a kullukta kullanmak bir şükürdür. Ama onu terk etmek, yani kullukta kullanmamak, ifade etmemek, söylememek, o da bir nankörlük, o da bir küfranı nimet, o da kafirliktir, hakkı örtbas etmektir, hakikati kamufle etmek, gizlemek, göz ardı etmek demektir. Kur'an ve sünnetten anladığım kadarıyla Allah'ın verdiği nimetleri anlamak, bilmek, söylemek, ona hamd etmek demek, onları kullukta kullanmaksa şükretmek demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim ve kul ilhamdülillah derken, yani elhamdülillah söylenmelidir ifadesini anlatırken bize, i'melu ale davude şükran ve kalilun min ibadiye şekur buyurur. Yani ey Davudoğulları, sizin amelleriniz şükrü gerçekleştirsin diyorsa, demek ki şükür de amelle yapılacakmış. Cenab-ı Hak bize nimetlerini anlamak, kullukta kullanmak, hamd etmek ve şükretmek konusunda yardımlarını esirgemesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.